Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Haftayı kapatıyoruz bugün. Oldukça hareketli bir haftaydı. Amerika'da, New York'ta Halk Bankası eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada herkesin konuştuğu tartışmalı tanık Reza Zarrab ifadesini verdi. Bugün de devam ediyor. Zannedersem kısa bir süre içerisinde, bir iki saat içerisinde tekrar devam edecek kaldığı yerden. Türkiye'de çok büyük tartışmalar yarattı sosyal medyada. Gerçi ana akım medyada ne kadar yer aldığı tartışmalı ama özellikle eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'a yönelik rüşvet iddiaları sarsıcıydı doğrusu. Ne olacak Amerika'da? Bütün bunların bir de siyasi ayağı var. Tabii Türkiye'deki yolsuzluk, rüşvet çarkı İran'dan. İran'ın yaptırımlara uğrayan ekonomisinin petrolü satabilmek için bir takım mekanizmaların kurulduğu, tabii Amerika küresel hegemon güç olduğu için bütün sistemi yönlendirebilme gücüne sahip ve siyaseten de elbette kullanıyor elindeki kozları bu yaptırımlar aracılığıyla. Bu davanın dolayısıyla bir siyasi, uluslararası, küresel politikayı ilgilendiren, bir de tabii Türkiye içerisinde bu yaptırımların delinmesinden komisyonlar, rüşvetler alınması gibi içeriği ilgilendiren ayakları var. İki ayağı da tartışılıyor. Reza Zarrab da sosyal medyada çok büyük ilgi gördü tabii. Pek çok açıklaması, ifşaatı oldu. Bugün de herhalde konunun İran ayağından daha derinleştirerek gitmesi bekleniyor. Detaylarına bakmaya çalışacağız. Sputnik Türkiye'nin web sitesinde de bulabileceğiniz ifadeleri mevcut. Üzerinden geçeceğiz. Türkiye'den Başbakan Yıldırım'dan inşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner tarzında Zarrab'la ilgili, İran asıllı Türkiye vatandaşı olan iş adamıyla ilgili son bir açıklama var. Bunun dışında eski CIA direktörü Graham Fuller çok önde gelen isimlerden bir tanesi. Kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Son dakika haberlerinden bir tanesi bu. Suriye'den, Irak'tan haberlerimiz var. Neşirvan Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı'nın Türkiye'ye geldiği yolunda haberler var. Kıbrıs'ta kimin aslı ne? Rum mu, Türk mü tartışması var. Detaylarına bakacağız. Programın ikinci yarısında ise bu hafta biraz da Suriye'yi de işlemeye çalıştık Zarrab'la birlikte. Türkiye'nin özellikle bu yeni küresel dengelerde Afrin'e yönelik bir operasyona girişeceği beklentisi oluştu. Başbakanın da açıklamaları vardı bu yönde. Diğer yandan da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la el sıkışılacağı tartışmaları yeniden canlanmış vaziyette Soçi zirvesi sonrasında. Gazeteci yazar Ömer Ödemiş'e bağlanacağız ve soracağız hakikaten Türkiye Afrin'e bu koşullar altında Amerika'yla hem YPG üzerinden hem Reza Zarrab davası üzerinden bir gerilim varken Türkiye böyle bir adım atar mı? Suriye ile ilişkileri nasıl etkiler? Anlamaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, rsfm.com.tr'den yine dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Zarrab'ı konuşuyor Türkiye, en azından sosyal medya Zarrab'la yatıyor, Zarrab'la kalkıyor desek yanlış olmaz. Dün ikinci gününde cezaevi tulumu giymeden geldi duruşmaya ve insanlar da özellikle Türkiye'den yoğun bir ilgiyle New York'ta mahkeme salonundaki muhabirlerin aktarımlarını, birkaç kaynak var İngilizceden tercüme de ederek insanlar takip ediyorlar. Zafer Çağlayan ne dedi peki? Reza Zarrab ne dedi? İran'a yönelik yaptırımları sadece Türkiye tarafından değil, Hindistan, Çin, Kore, Japonya, İtalya için de ihlal edildiğini, oralarda kullanılmış. Ancak tabii mesela Çinliler olayı fark edince bu paranın İran'la ilgisi olduğunu anladıkları zaman durmuşlar. Altın ihracatı üzerinden büyük ölçüde gerçekleştiriliyor. Ve Halk Bankası bütün bunlarda kullanılıyor. İran'ın iddiası, Zafer Çağlayan'ın pardon Rıza Zarrab'ın anlatımına göre İran petrol şirketinin sattığı paraların karşılığı nakdi olarak ödenemiyor yaptırımlar sebebiyetiyle ve başka türlü işlemler yapılıyor. Karşılığında aslında Türkiye'nin bulunduğu, Hindistan'ın bulunduğu ülkelere Amerika imtiyaz tanımıştı bu yaptırımları koyarken. Çünkü mecburen petrol ve doğalgaz alımı yapılıyor İran'dan. Para ödemek yerine ticaret yapmak, gıda vesaire imtiyazları verilmişti o dönemde. Aslında ta 2000'lerin başlarında nükleer program tartışılmaya başlandığından beri de bu yaptırımlar devrede, tabii aşamaları, düzeyleri arttırılmış vaziyette. İşin içerisinde İran ayağı var ama İran'da bir yargılama yapıldı ve Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani idama da mahkum edildi. Ağır para cezaları, şimdi para anlaşması yapılmaya çalışılıyor. Yani İran'da yürüyen bir iç hukuk sistemi var. Türkiye'de ise iç hukuk hiç işlemediği için siyasi sebeplerle de dava böylece Amerika'ya taşınarak FBI üzerinden bir küresel dava haline getirilmiş vaziyette. Reza Zarrab işte emniyet şeridini kullanmaktan tutun da içerideyken Amerika'da hapishanede hayatına kastedilmesi, bu yüzden FBI korumasına girmesine uzanan şeyler de anlattı. Rüşvetleri var gardiyanlara, kadın için, içki için vesaire. Ama asıl tabii ana tema Zafer Çağlayan'a ki %50 pay istediğini söylüyor, iddia ediyor. Bu rüşvet çarkı dolayımıyla transferler yapıldığı, İranlıların ayrıca Arap Türk Bankası'nın bu işte kullanıldığını öne sürdüğü, Süleyman Aslan'a uyarılar geldiğini Halk Bankası Genel Müdürü'ne, kendisinin İranlıların kendisi söylediği belki en keskin cümleler, kurduğu en keskin cümleler ise başka bankalar da, Ziraat Bankası ve Vakıf Bankı da bu işin içerisine katılmak istendiğini söyledi. Savcının o dönem Türkiye Başbakanı kimdi diye bir sorusu var burada. Kayda geçirmek maksadıyla elbette mahkemede sorulmuş bir soru. Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Babacan'ın ekonomi bakanı o zaman ki Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'na bizim için talimat verdi cümlelerini de kendisi Zafer Çağlayan'dan öğrendiğini söyledi. Doğrudan değil, dolaylı olarak söyledi. Böyle tabii bir şekilde eski başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı'nın isminin de geçtiği bir hal aldı duruşma. Zafer Çağlayan bu ticaretten pay, komisyon alındığı, rüşvet alındığı, bir de saat tartışmaları vardı. Namerttir demişti, reddetmişti bu iddiaları. Tabii şimdi konuşacaklar mı, ithamlarda bulunan isimler, herkes onu bekliyor. Hakan Atilla'ya zaten rüşvet vermediğini söyledi. Yargılanmakta olan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'na Amerika'da. Muammer Güler, o dönemin İçişleri Bakanı'nın oğlunun Barış Güler'den de yardım istediğini anlattı. Reza Zarrab tabii bir süre sonra İran'la altın ticareti konusunda Amerika tutumu sertleştirince bu işi de gıda ticareti olarak gösterme seçeneğini değerlendirdiklerini, bu tabii gıda gitmesi anlamına gelmiyor, onu da anlatmakta zorlanmış. Yani biraz daha işler farklı diye. Yani böyle bir hakikaten Türkiye açısından çok hoş olmayan manzaralar New York'tan yansıyor. Devlet kademelerinde de yer almış isimlerle ilgili iddialar yansıyor. Şimdi bugün kaç saat içerisinde yanılmıyorsam bugün yarım gün süreceği söyleniyor. Duruşma yeniden ifadesini vermeye devam edecek. Hal böyleyken Hürriyet gazetesinde bir haber var ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP milletvekilleri bir toplantı yapmış ve Reza Zarrab'ın verdiği ifadeyle ilgili olarak bunun Türkiye'ye yönelik bir kumpas olduğunu söylemiş. Belgeleri Amerika'nın eski başkanı Barack Obama'ya da belgelerle ambargo delme olmadığını anlattığını, Obama'nın bir şey diyemediğini söylemiş. Bu konuda muhatabımız Trump'tır ifadelerini kullanmış. Bundan sonra Amerika ile bu mesele aynı zamanda siyasi bir başlık mı olacak diye tabii insanın aklına düşüyor. Bunca başlık da var, yani bir değil bin. Amerika ile ilişkiler giderek Türkiye'nin aynı zamanda Batı rotasından çıktığı, Suriye meselesi üzerinden elbette daha Rusya'ya yakın çizgiye girdiği, YPG'ye silah yardımı vesaire tartışmalar zaten derin. Bir de bu mu olacak diye akla geliyor. Başbakan Binali Yıldırım ise Zarrab'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili onun işi de karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar hesabına döndü. İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner tepkisini gösterdi. Onu da ekleyeyim. Evet, Türk-Amerikan ilişkileri dedik. Eski CIA direktörü Graham Fuller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmış. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberi bu. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlamaları yöneltilmiş. Daha önce de Henry Barkey, akademisyen aynı zamanda, Amerikan dışlarında görev yapmış. Bunlar tabii darbe, 15 Temmuz darbe girişimleriyle ilgiliydi. Şimdi başsavcılık Graham Fuller'ı Türkiye'yi terk etmiş olduğunun belirlendiği, halen yakalanmamış olmasına yönelik olarak yapılan vurgu vardı burada dikkat çekici olan. İddiaları reddediyorlar. Henry Barkey de Graham Fuller'ı bilmiyoruz ne diyeceğini, ama kendisi tabii CIA'nin Türkiye'ye yönelik icraatlarından büyük ölçüde Türkiye kamuoyu tarafından sorumlu tutulan bir isim. Yıllar var ki böyle, özellikle Türkiye'de ılımlı İslam'ın tesis edilmesi yönünde çok ciddi çabaları, kitapları, yayınları, makaleleri olan bir isim. Evet, işin bir de İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklama kısmı var. O da tabii ki biraz Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde daha çok Suriye'nin kuzeyiyle ilgili bir yorum yaptı. YPG'ye silah yardımı Amerika'nın ısrarla devam ediyor. Trump'ın bir takım açıklamalarına karşı Pentagon'dan farklı açıklamalar geliyor derken, İbrahim Kalın Pentagon'un sözlerine yanıt verdi. Ulusal güvenliğimize neyin tehdit olduğunu başkaları değil, Türkiye kendisi karar verir ifadelerini kullandı. Silahların toplanamayacağı, toplanacak toplanamayacak, farklı çelişkili açıklamalar belki, ama ana teması Suriye Demokratik Güçlerine asli unsurunu YPG oluşturuyor ki PKK'nın Suriye kolu olarak görülüyor, Türkiye tarafından da terör örgütü olarak görülüyor, ama Amerikalılar da IŞİD'le mücadeleyi birlikte verdiklerini söylüyorlar ve bu silahların zaten toplanmasını, hani bir kısmını toplarız gibi çeşitli farklı açıklamalar da geldi bu konuda. Biraz buna yönelik bir beyanat Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın. Pentagon'un en son açıklaması Orta Doğu Masası Sözcüsü Eric Pahon'dan geldi. Türkiye'yi tehdit edebilecek tüm silahları YPG'den geri alacaklarını söyledi. Ve nasıl alacaklar sorusu yerli yerinde duruyor. Pahon ise kategorik olarak müttefikimiz Türkiye'yi tehdit edecek silahları toplayacağız, bunların envanteri Türkiye'de var ifadelerini kullandı. Sordular tabii, yani nedir bunlar diye. Çatışma malzemesi olmayan dozer, mayın, el yapımı patlayıcı kazıcıları ile Humvee olarak bilinen personel taşıyıcıların geri alınmayacaklarını söylemiş. Zırhlı araçlara karşı koyabilecek diğer silahları ise toplayacaklarını belirtmiş. Evet, şimdi biraz Suriye'ye bakabiliriz artık. Suriye ordusu ülkenin doğusundaki, kuzeydoğusundaki Deir ez-Zor'daki IŞİD mevzilerinde Amerikan silahları ele geçirmiş. Tabi bu arada Suriye'nin içerisi Amerikan silahı kaynıyor, her taraf, sadece Suriye'nin kuzeyi değil. Suriyeli askeri yetkililer konuşmuşlar. Aşara, Sübeyhan ve Saliye kasabalarında batılı ülkelerde imal edilen çok sayıda hafif ve ağır silahla havan mermileri ve mühimmat ele geçirildiğini söylemişler. Diplomatik masada şimdi Cenevre görüşmeleri başlamıştı. Bugün 3. günü 15 Aralık'a kadar uzatıldığını anımsatalım. BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sponsorluğunda, kolaylaştırıcılığında toplanıyor. 15 Aralık'a kadar devam edecek. Suriye Demokratik Güçlerinden dün gelen çarpıcı bir açıklama vardı. Rusya temsilcisinden, daha doğrusu Abdüsselam Muhammed Ali YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi çözüm üzerinde mutabakat sağlanmasından sonra Suriye ordusuna katılmaya hazır olduklarını kendisi söyledi. Suriye'den kopma veya ayrılma konusunu hiçbir zaman gündemimize almadık. Aksine Kürtler Suriye'deki haklarının pekiştirilmesi için çalışıyor ifadeleri dikkat çekici. Amerika'nın tabii Suriye'nin kuzeyindeki varlığı Kürtler sayesinde mümkün oluyor. Rusya'da gerek ortaya attığı anayasal taslağıyla Suriye'yi egemenlik ve bütünlüğü çerçevesinde Suriye'deki yeni oluşacak yapının içerisine katmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Bu bağlamda da bu kadar tartışma varken PYD'nin Rusya temsilcisi, PYD bu arada siyasi kanadı, onu belirtmek lazım. YPG askeri kanat IŞİD'e karşı mücadelede oluşmuş. PYD ise Suriye'nin kuzeyinde seçilmiş isimlerden oluşuyor. Şam'la aynı hedefe sahip olduklarını gösteriyor diye Baas Partisi vekili Alan Bakrun'un da açıklamaları var. Belki de Şam'la Kürtleri uzlaştırmanın bir yolu bulunacak ki bu bağlamda ikinci bölümünde Ömer Ödemiş'e soracağız. Türkiye'de Afrin'e girmeye hazırlanıyor. Şam yönetiminin Kürtlere bakışı Amerikalılar yüzünden biraz daha negatif. Türkiye ile bu bağlamda anlaşır mı gibi sorular buradan çıkıyor. Hal böyleyken bir Türk dışişleri yetkilisi ismini vermeden konuşmuş. Rusya'da düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ki Ocak ayına kaldığı söyleniyor bu kongrenin. Hatta Şubat'tan da bahsedenler var. PYD'nin katılımına olumlu bakmadıklarını ancak PYD dışı Kürt grupların katılımını destekleyecekleri mesajı vermiş. Dikkat çekici. PYD dışı Kürt gruplar kimdir diye tabii sormak lazım. Çünkü PYD dediğim gibi Suriye'nin kuzeyinde oluşmuş sivil yapı, sivil idare. Aslında bu boşluktan dolayı oluşmuş bir yapı. İçinde Süryanilerin de olduğu bir yapı, Kürtlerin de olduğu bir yapı. Dolayısıyla da askeri yapı değil, sivil yapı. Ulusal Diyalog Kongresi'ne gidecekse ve en güçlü yapı olduğunu da belirtmek lazım. Onun dışında çok da başka bir yapı, sivil yapı yok. Onlar gitmeyecekse peki kim gidecek sorusu var. Barzani destekçileri de eksik değil ama onların gücü çok zayıf. Ben biraz sahaya gittiğim için de biliyorum. Dolayısıyla bu arzular gerçekleşebilir arzular mı Türkiye'nin sorusu çıkıyor. Bu Türk kaynağı, Türk dışişleri kaynağı, diplomatik kaynağı daha doğrusu. Beşar Esad'ın, Suriye Cumhurbaşkanı'nın konusundaki Türkiye'nin tutumunda ilkesel düzeyde bir değişiklik olmadığını adeta dile getirmiş. Demiş ki yani çözüm iki tarafında karşılıklı mutabakatını yansıtacak. Bizim vurguladığımız şöyle bir gerçek var. Karşımızda yakın tarihin ihtilafları arasında en kanlı bilanço 500 bin üzerinde ölü Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından ki DAEŞ tarafından bir defa kimyasal silah kullanıldığı BM organlarınca tespit edilmiş durumda. Bu yüzden başka cümleler de kurulmuş. Suriye halkı mevcut bilançodan sorumlu olanları başlarında tutmayacağına inanıyoruz demiş ama bu Türkiye'nin bakış açısı. Suriye'den böyle gözüktüğü görüşünde değilim ben mesela. Hakikaten Suriye'den bütün dünyanın Amerika ve Batı ülkelerinin desteğiyle ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Suriye'ye saldırdığı ve Suriyelilerin kendilerini savunmaya çalıştıkları siyasal İslamcıların özellikle radikal dincilerin Suriye'de egemen olmasına sebebiyet verdikleri ve laik seküler Hristiyanları da kapsayan hükümetin onlara karşı direndiği var. Bu 500 binin üzerindeki ölünün çoğunu da sorumluluğunun Batı'da olduğu görüşü var. Orta Doğu'daki bakış biraz Türkiye'nin bakışından farklı. Beşar Esad'ın da adeta kahraman pozisyonuna son dönemdeki kazanımlardan sonra yükseldiğini belirtmek çok da yanlış olmaz herhalde. Dolayısıyla bu bakış açısının bir karşılığı sahada var mı sorusu çıkıyor, önümüze geliyor. Türk dışişleri kaynağı bu arada Rusya'ya PYD ile mücadele etmeyiz mesajını ilettiklerini söylemiş. Türkiye'nin Rusya ile işbirliğinin ortaya çıkarttığı hakikaten olumlu tabloyu vurgulamış. Afrin'den tehdit sürerse meşru müdafaamız da sürer demiş. Böyle formüle etmiş ifadeyi. Ve Amerika'nın PYD ile bir saat süren bir işbirliği bile endişe verici ifadelerini kullanmış. Gerçi Türkiye'de de artık yani bu sorun artık bu karşılığı yok sahada. Farklı adımlar atılmalı. Suriye'deki Suriyeli Kürtleri de bu sürecin içine katılacak yöntemler bulunmalı. Çağrıları da eksik olmuyor şimdi ama Türk dışişlerinin en azından ismini vermek istemeyen diplomatın görüşü bu doğrultuda bunu anlıyoruz. Evet, bu arada Afrin sınırında kilise askeri sevkiyat yapıldığı yönünde bilgiler var. Tırlara yüklenen obüs ve diğer askeri araçların hudut karakollarına gönderildiği belirtiliyor. Koalisyon, Amerika öncülüğündeki koalisyonun 3 yılda Suriye ve Irak'ta düzenledikleri hava saldırılarında en az 801 sivilin hayatını kaybettiğini kabul ettiği ne dair bir rapor var. Bu kadar az mıymış? Daha fazla olması lazım. Şimdi tam rakamları hatırlamadığım için size yalan söylemiş olmayayım ama biraz fazla düşük bir rakam gibi geldi. Amerika 400 topçu birliğini Suriye'den çekiyormuş ama bunu çekilme olarak saymayın. Piyade birlikleri var. Rakamlar da biraz gizleniyor gibi. 500 Amerikan askeri var diye herkes biliyordu. Sonra biz Amerikan medyasından öğrendik ki 2000'e yakın asker varmış orada. Hatta şimdi biliyoruz ki Pentagon'un son açıklamalarında zaten varlığı sürdürecekleri Pentagon şefinin Mattis'in açıklaması Amerika'nın Suriye'den öyle kolay kolay ayrılmayacağı polislik görevine falan da atıf yapmıştı. Orta Doğu uzmanları da diyorlar ki Amerika bir şekilde Afganistan'a zaten birlik sayısını arttırdılar. Irak ve Suriye'de de görev yapan askerlerin sayısı artacak görüşü hakim. Bu bağlamda Irak'ta Kerkük'teki Kabil askeri üssüne Amerikan askerinin, bir grup askerin konuşlandığı iddiaları var. Ben bunu onayını görmedim hiçbir yerde, onu belirteyim. Ama Iraklı milletvekili Muhammed Hacı Osman'ın iddiası bu. Askeri uçaklar ve araçların da bulunduğu grup, Kerkük'lü Kürtlerin ısrarı ve Irak hükümetinin de onayıyla Kabil'e konuşlanmış. Rivayet o ki 16 Ekim'de Kerkük'te yaşanan olaylardan sonra bunun gerçekleştiği söyleniyor. Evet, Mısır'la Rusya arasında hava sahaları ve hava üslerinin karşılıklı kullanımını içeren bir anlaşma söz konusu kapıda, öyle gözüküyor. Mutabakat halindeki bu anlaşmayı imzalama talimatının gittiği belirtiliyor. Daha önce de aktarmıştım, aslında son bir yıldır sık sık dile getiriliyordu. Güneydoğu Akdeniz'de Rusya'nın Laskiye'den sonra Mısır'da da deniz üssüne sahip olacağı yolunda haberler, bilgiler sızmıştı. Evet, bu arada Wall Street Journal gazetesi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığı yolunda bir haberi var. Tel Aviv'den Kudüs'e Amerikan Büyükelçiliği'nin biraz bekleneceği yolunda. Şimdi o kadar çok gündeme geldi ki benim dış habercilik hayatım bunlarla geçti açıkçası. 1945'te kongreye aslında bu kararı vereceğini birçok kez Trump tekrarlamıştı. Amerikan Kongresi'nin kabul ettiği yasanın tarihi bu, Kudüs'e nakille ilgili 95, ama o günden bugüne bütün başkanlar hep gelmeden bunu söyleyip sonra geldikten sonra, çünkü bunun yankıları daha fazla olabilir. Kudüs bütün işte İslam alemi içinde, Hristiyanlık içinde çok önemli bir yer. Amerika'nın bu yüzden de büyükelçilikler hep Tel Aviv'dedir. Kudüs'te çok az büyükelçilik var. Bunu Amerika'nın yapması başka siyasi anlamlar ifade ediyor. En son FKÖ ile ilişkileri kesmişlerdi bu arada Trump yönetimi, onu belirtmek lazım. Bakalım Wall Street Journal'ın haberi doğru çıkacak mı? Trump'tan böyle bir açıklama gelecek mi? Evet, vaktim azalıyor. Amerika'nın yaptırımları Rusya devlet kanalı Russia Today'in yayınlarına son verilmesi Rusya'da tepkiyle karşılanmış vaziyette karşılıklı adımlar atılıyor. Russia Today'in aslında ve Sputnik'in Amerika'da faaliyet göstermesinin önü kapatılıyor. Amerikan Kongresi'nde akreditasyon kaldırılıyor. Aynı şekilde adımları da Rusya atıyor. Rusya'da Kremlin sözcüsünün bütün bunların Rusya'nın başkanlık seçimlerini Mart ayında yapılacak hedef aldığı yolunda bir kanaat oluşmuş vaziyette. Amerika'nın eylemlerine aynı şekilde yanıt vermenin yolunun artık yabancı medya ile ilgili en son alınan bu kararın kendileri için açık olduğunu dile getirdi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Yabancı bir ülkenin çıkarları için lobi faaliyetleri yapanları hedef alan bir yasa kapsamında yabancı ajan olarak kaydedilmişti Russia Today. Şimdi yani haber, propaganda, farklı görüşlerin dile getirilmesi vesaire, bunlar tabii Amerika'da en çok savunulan değerler. Herkes istediği gibi ifade eder, dile getirir şeklinde, ama artık dünya herhalde değişiyor demek lazım. Amerikalılar da başkalarının kendi politikalarına dair fikir beyan etmesinden çok haz etmiyorlar ya da kendi muhaliflerine ses verilmesinden. Bu adımlar da iki ülke arasında böyle pürüzler yaratıyor. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında anlaşmazlıklar olduğu haberleri epeydir geliyordu. Ve en son New York Times gazetesi Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesinin planlandığını öne süren bir haber dün akşam saatlerinde geçti. İran'la savaş yanlısı işkenceye açıkça savaş koşullarında savunmuş Müslümanlar konusunda oldukça tartışmalı görüşlere sahip bir isim Mike Pompeo. Bu birkaç hafta içerisinde görevi devralacağı iddia edildi. Ama Tillerson bugün çıktı, iddiaları yalanladı. Dışişleri sözcüsü aracılığıyla Heather Nauert yaptı açıklamayı. Yaptığı işi seviyor, yapacak daha çok işi var ifadelerini kullandı. Tillerson bakalım ne olacak, görevden alınacak mı? Daha bir yıl olmadı. Donald Trump çok sanki uzun yıllardır Amerika'yı yönetiyormuş gibi geliyor bize, ama aslında 20 Ocak'ta göreve başlamış ve ekibini kurmuştu. Ekibinin çoğunu da yitirdi işinin aslına bakarsanız. Şimdi iş Exxon'un eski CEO'su Tillerson'a mı geldi diye herkes soruyor. Evet, Avrupa'dan bakalım, Kıbrıs'a bakalım daha doğrusu. Evet, Kıbrıs'ta Kıbrıs'ta Türkler Müslümanlaştırılmış Rum'dur deyince Rum başpiskoposu Hristos Tomos ekonomik baskılarla din değiştirmiş Hristiyan Rumlardır deyince ortalık karıştı. Hakikaten Rum'dur, Türk'tür, bunu bilmek mümkün değil. Neden bu böyle çıktı onu anlamak mümkün değil. Ama bu başpiskoposun sözlerine Kuzey Kıbrıs Başbakanı Hüseyin Özgürgün tepki göstermiş. Aşağılayıcı tavırlarını sürdürürken saygı sınırlarının yanı sıra haddini de aşmıştır demiş. Türklere karşı düşmanca eylem ve söylemlerin mimarı olarak nitelendirmiş. Kıbrıs Türk halkından adadaki varlığı, kökeni, tarihi bilinmesine rağmen böyle Ortodoks Hristiyan Rum kökenler diye söz etmek en hafifiyle utanmazlıktır, saygısızlıktır, soysuzluktur diye tepki göstermiş. Böyle bir tabii Kıbrıs görüşmeleri çöktü. İki toplumlu, iki kurucu devletli federal çözüm arzu ediliyordu ama en son girişimde başarısızlıkla sonuçlanmıştı, onu da hatırlatalım. Evet, size aktarmıştım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Burkina Faso liderine hakaret etmişti. Biraz daha böyle biraz ırkçı bir küçümseme içerisinde demek lazım. Kendini savunmuş, saçma, eşitler arası bir ilişkimiz var, yani birbirimize şaka yapabiliyoruz demiş. Şaka yapınca eşit oluyorlarmış. Evet, maalesef böyle bir tuhaf bir kibir tabii Fransa'nın Afrika'ya dair tutumu. Bir parça da böyle aslında sömürgeciymiş gibi bir bakış açısı var. Macron işte bir öğrencilerin sorularına kızmıştı, insan kaçakçılığı yapan Afrikalılar diye bağırmıştı. Sonra sanki hala sömürgeciymişim gibi konuşuyorsunuz ama ben Burkina Faso'nun elektrik işlerine bakmıyorum, bu sizin devlet başkanınızın işi demişti. Sonra salondan çıkınca da Burkina Faso lideri klimayı tamir edecek diye de espri yapmıştı. Hakikaten öyle bir kendini savunmak için şakalaşıyoruz öyleyse. Eşitiz ifadeleri düzeltmeye çalışmış işi ama pek de işe yaramış gibi gözükmüyor. Evet, başka notlarım da var ama vaktim kalmadı. Şunu belirtelim, bugün Rusya 2018 Dünya Kupası kura çekimleri var, Kremlin'de yapılacak. Vladimir Putin'in de konuşma yapması bekleniyormuş. Heyecanla Dünya Kupası, 2018 Dünya Kupası'nı herkes bekliyor. Bakalım ne olacak? Bizim saate yetişmiyor tabii bunun saati. Bakıyorum Türkiye saatiyle kaç olduğuna ama akşam üzeri saatlerinde olması lazım. 18'de deniliyor kura çekimi. Futbolla ilgilenenler için bu notu da aktarmış olayım. Efendim Rana Farhan'dan Drunk with Love'ı dinleyelim. Az sonra Ömer Ödemiş'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
fatal as in Sue. Get me fatal as on Sue. On cats come as gathered. Hoodie bovad nishonash.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Aslı'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Ömer Ödemiş var. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar Ceyda Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Epey hareketli günlerden geçiyoruz. Ben de elden geldiğince programın ilk yarısında gündemi aktarmaya çalıştım. Özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sıkışmışlık hali var. Gerek Suriye'nin kuzeyindeki durum, gerek Reza Zarrab davası New York'taki. Türkiye hükümetinin aslında Batı ile ilişkilerinin sorgulandığı bir şeye dönüşüyor, sarmala dönüşüyor. Bu koşullar altında da Suriye'deki adımları daha dikkat çekici olacak, herkes merak ediyor. Son dönemde Soçi zirvesinden sonra özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarıyla birlikte yeni bir kavşağa girildiği Türk dış politikasının, hem Afrin'de bir harekete geçmesinin söz konusu olabileceği, Suriyeli Kürtlere Amerikan desteğinden duyulan rahatsızlıktan bütün bunların çıkabileceği ve Şam yönetimiyle de yıllar sonra yeniden barışabileceği yolunda bir takım iddialar, görüşler ortaya atılmaya başlandı. Öncelikle en sıcağından sormak istiyorum size. Afrin konusunda bugüne kadar çok söylendi. Bir gece ansızız gelebiliriz denildi birkaç defa. En son Başbakan Binali Yıldırım daha iki gün önce Londra'dayken dile getirdi. Hakikaten Türkiye bir yandan da bunun inandırıcılığı aslında azalmış vaziyette. Bir değişiklik var mı? Hakikaten Türkiye bu son gelişmelerle birlikte Suriye'de herkesi şaşırtacak bir adım atabilir mi?
Şimdi Zeyda Hanım birkaç defadır tekrarlıyor. Afrin'e girmeyi istediklerini AKP iktidarı ve Erdoğan. Afrin'in kendileri için tehdit oluşturduğunu üstünü basarak kamuoyuna ilan ediyorlar. Yani Afrin, şimdi Suriye'deki bölgeler ve Kürtlerin konumu, genel anlamda konumu açısından birkaç noktaya değinirsek daha açımlayıcı olacaktır bu durum. En büyük Kürt kenti, yani Kürtlerin en yoğun yaşadığı kuzeydeki kent Haseki kentidir. Haseki kenti tamamen Suriye ordusunun elindedir. Ve 1,5 milyon civarı nüfusu vardır Haseki'nin. Bunun yani 800 bin, 900 bine Kürt ağırlıklıdır. Kamışlı ondan sonraki daha büyük yaşam alanıdır Kürtlerin kuzeydeki. Oranın da nüfusu 600 bin, 500 bin civarıdır. Onun dışında Afrin geliyor. Afrin Halep'e yakın olması açısından biraz önemli var. Afrin'deki nüfuslar neredeyse eşittir. Yani Kürt ve Arap nüfusunun eşit olduğu bir kent, bir kasabadır Afrin. Afrin'de Suriye ordusu yok. Kamışlı da var, Haseki de var. Şu an Rusya'nın oluşturduğu birkaç gözetleme karakolu var Afrin'de. Ağırlıklı olarak PYD güçleri var. Şimdi Türkiye ısrarla tehdit oluşturduğunu söylediği yer Afrin. Afrin'le Türkiye'nin arası bir 50 kilometreden biraz daha fazla şeye sahip, mesafeye sahip. Kürtlerin şu ana kadar Türkiye'yi tehdit oluşturacak fiili bir adımları yok.
Evet.
Dertleri biraz farklı. Dertlerini de sorunlarını da Suriye yönetimiyle Rusların gözetmenliği de konuşuyorlar. Evet. Konuşmaya başladılar. Yani yaklaşık 20 gündür, 25 gündür Laskiye'deki havaalanında, bu Ruslara ait bir havaalanı, Rusların kullandığı bir havaalanı var. PYD yöneticileri Suriye yöneticileriyle konuşuyorlar. Anlaşma noktasına gelindiği yönünde bana verilen bilgiler var. Suriye devletinin adının değişmesi, yani Suriye Arap Cumhuriyeti yerine Suriye Cumhuriyeti olması. Bir de 18. madde sanıyorum Suriye Anayasası'nda işte yerel yönetimlere idari özellik verilmesi şeklinde bir anlaşmaya vardıkları bilgisi var bende. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin tehdit oluşturduğu söylemi tehdit anlamında çok içerikli değil. Ama kendi iç politikada ve ABD ilişkilerinde çok sıkıştığı için İdlib'i ön plana getirip İdlib üzerinden sıkıştığı gündemlerden kurtulmayı deneyebilir. Böyle bir girişim yapmışlar aldığım bilgilere göre. Ruslarla, Ruslara böyle bir şey talepleri iletmişler, biz gireceğiz, tehdit budur budur falan diye Rusların izin vermediği, hatta tepki gösterdikleri bilgisi de var, geldi bana. Suriye yönetiminden gelen bilgiler bu konuya ilişkin sorduğumda, işte böyle bir şey olsa nasıl bakarsınız?
O çok önemli. Şimdi hakikaten son dönemde Türkiye-Suriye ilişkileri değişiyor mu, dönüşüyor mu? Şimdi tabii ki savaş içerisinde bir ülke Suriye, kaç senedir dünyanın dört bir yanından cihatçıların doluştuğu, körfez sermayesiyle enkaza çevrilen bir ülke. Dolayısıyla da barışlı da çözüm aranıyor. Hem Astana'da hem Cenevre'de yapılan buydu. Egemenlik ve toprak bütünlüğünden vazgeçmeden elbette müttefiklerinin de ve Rusya'nın çok önemli bir desteği oldu. Yardımıyla da bu süreci bir şekilde bir kurtuluş savaşına çevirdiler. Dolayısıyla da öyle hani her şeyi de kazandılar da bütün barışı dayatabilecek ne kadar kurtuluş savaşı verseniz de barışın şeklini şemalini tümüyle %100 istediğiniz gibi dayatamıyorsunuz. Ama hani burada Suriye'nin Türkiye'ye bakışı değişti mi? Rusya dolayımıyla farklı bir pozisyona geçebilir mi? Bunun imkanı ihtimali var mı? Şam'da nasıl görülüyor bütün bu gelişmeler? Afrin nasıl görülüyor mesela Şam'da?
Şimdi Kürtler meselesi bizim büyütüldüğümüz, yani Türkiye'de büyütüldüğü kadar büyütülmüyor. Biz, yani kendi yönetimlerine bir sorun oluşturacağı şeklinde büyütülmüyor. Çünkü ben çok kez bunu dile getirdim. Türkiye Kürtleri ile Suriye Kürtleri arasındaki temel fark Suriye Kürtlerinin ağırlıklı kısmının şehirli olmasıdır. Yani kırsal köylü değiller. Şehirlidir ve 50 yaşın üzerinde Kürt insanları, kadınları da dahil erkekleri Sovyet Bilim Akademisi'nde, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde eğitim almış insanlardır. Bir başka burada dikkat çekilmesi gereken şey, Kürtlerin önemli bir kısmı, yani yaklaşık %50'den fazla 60'lık kısmı Şam'da ve şeyde yaşarlar, Halep merkezde yaşarlar. Şimdi bu bilgiler ekseninde baktığımızda Suriye Devleti, yani daha doğrusu Baas Partisi bir tek şeyi iyi başarmış bence, o da uluslaşmayı. Yani Kürtleri ötekileştirmemiş, Türkmenleri ötekileştirmemiş, Hristiyanları ötekileştirmemiş, işte Süryanileri, Alevileri ötekileştirmemiş, benimsemiş. Bu benimseme sayesinde de zaten bu 7 yıllık küresel cihatçı güçlerin, teröristlerin saldırılarına, emperyalizmin ve gericiliğin saldırılarına karşı koyabildi bana göre. Bunun başka bir anlamı olamaz çünkü yani ordusunun %80'inin Sünni olduğu ve 130 bin askerini kaybetmesine rağmen dağılmadığı dikkate alındığında bunun altında yatan tek neden vardır bana göre. Ulus devlet olmasıdır Suriye devletinin. Uluslaşmayı başarmış olmasıdır. Bu eksende Kürtlere bakışı çok şey değil ama son Afrin olayıyla ilgili konuştuğumda şey dediler, Kürtleri bize doğru iter bu durum. Daha iyi olur. Kürtler devletleriyle, yani kuzeyde yaşayan Kürtlerden bahsediyorlar. Devletleriyle barışırlar, daha sıkı ilişkiler kurarlar. Ruslar böyle bir şeye izin verebilir mi diye bir yöneticiye sorduğumda, Ruslar verebilir çünkü Türkiye'nin NATO'dan bir çentik daha uzaklaşmasına yarar olarak görürse çok yoğun olmayan bir operasyona göz yumabilir diye bir yorum yaptılar bana. Genel fotoğrafa da baktığınızda böyle bir şeyi Türkiye'ye işte yani olanak olarak sağlamaları mümkün gibi görünüyor. Şimdi yani ama yani çok üst boyutlu işte uçaklarla girilen işte obüslerde bulunan göğüsse falan değil de şöyle çok daha sınırlı bir işte gündemi Türkiye'deki bu milliyetçi ruhu biraz ateşleyecek, öne çıkartacak. İşte bakın biz vatan için savaşıyoruz, tehditleri ortadan kaldırıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz işte belgeler açıklayarak bize ithamlarda bulunuyorsunuz. İşte zarrab kim ki falan böyle bir gündem yaratmalarına kendilerine zemin oluşturacak türden bir saldırı mümkün olabilir diyorlar. Ama böyle çok yoğun bir şey beklemiyorum.
Peki Esad'la Suriye yönetimiyle ilişkiler baktığımızda, yani hala bu arada İdlib yerli yerinde duruyor. Oradaki Nusra cephesi, Heyet-i Tahrir-i Şam, cihatçıların doluştuğu bir yer durumunda ve orada da sanki geçmiş aylarda bizim edindiğimiz izlenim Türkiye'den oranın temizlenmesi bekleniyor. Beklenti tabii Rusya tarafında da var, dile de getirildi.
Söz verdi Türkiye, evet. Ben temizlerim dedi. Onun için yani üçlü zirve aslında bunun için yapıldı. Ben temizlerim dedi. Çünkü kendi suçu idi. Yani oraya Nusra'nın ve diğer cihatçı terör gruplarının girmesi Türkiye'nin suçuydu. Çünkü Antakya'da operasyon odalarında planlandı ve altın özünden girdiler. Böyle gizli saklı da girmediler. Tanklarla, toplarla girdiklerini kendileri videolarına çektiler ve yayınladılar. Altınözü, Fetih Ordusu diye bir ordu kurdular. Evet. Bu Fetih Ordusu'nun içinde de Nusra belirleyici bir güçtü. Ahrar-ı Şam belirleyici bir güçtü. İşte ÖSÖ vardı. ÖSÖ zaten sınırlı bir güce sahipti. Şimdi bunun için de dedi ki ne? Bunun önüne bu belgeleri koydular toplantıda Astana'da. Özellikle zaten ilk buluşmalarda yani Hakan Fidan'ın katılmasını istemelerinin nedenlerinden birisi de buydu. Belgeleri koydular. Bakın işte siz bunları yapıyorsunuz bu gruplarla. Bunlar terör örgütleri. Bu konuma ve bu güce gelmelerinde sizin de payınız, sorumluluğunuz var dediler. Bu temizlemek size düşer dediler. İki, İran ve Suriye ve Rusların Laskiye'nin bu Sinifli bölgesinden Cisusubur'dan İdlib tarafına yapacakları operasyonda bu güçlerin kaçabileceği tek yer var Türkiye sınırı. Türkiye ile bir şekilde iletişim kurmaları gerekiyordu. Yani bunları Türkiye'ye rağmen yapmayıp Türkiye'nin de buradan temizlik yapmasını istediler. Türkiye ben yaparım dedi ama şimdi gözetleme bölgeden gözetleme kuleleri yapıyormuş. Ya kimi gözetleyeceksin? Ne için gözetliyorsun? Ya Nusra nasıl yaşıyor diye gözetleyip rapor mu sunacaksın? Böyle saçma sapan bir noktaya getirdi Türkiye işi. Bunu da yapmasındaki amaç daha önce orada işbirliği yaptı. Belli güçlerin bölgeden çıkmasını sağlamak. Ben şu an yani İdlib'de çok fazla Nusracı kaldığını düşünmüyorum. Türkiye'ye biz yani ÖSÖ üniformalarıyla birçoğunun Türkiye'ye taşındığı veya başka bölgelere taşındığı düşünüyorum. Çok yakında da zaten İdlib operasyonu için İran ve Suriye biz hazır olduklarını defaatçe söylediler ki askeri yığınak ve yığınağını da Suriye önemli ölçüde tamamladı o bölgeye. Eyrozor sorunu bitti ve Suriye'nin elinde şu an bir Kuneitra, yani Lübnan, Kuneitra bölge, şey, İsrail sınırında bir hareketli bölgesi var. Bir de şey de var, İdlib de var. Bunun dışında şu an çok fazla bir sıcak bölgesi kalmadı.
O zaman biz Afrin derken muhtemelen Suriye, İran, Rusya'nın desteğiyle İdlib'e, İdlib'de bir hareketlenme içerisine girebilirler bir şekilde. Şimdi, yani Afrin'den ziyade bir İdlib'de bir hareketlenme görebileceğimiz zaten, vakit yaklaşıyor diyorsunuz.
Ben öyle düşünüyorum yani bu yıl bitmeden önce bir İdlib operasyonu çok yakın bir zamanda yapılır diye bekliyorum. Afrin operasyonuna yani dediğim gibi ihtiyaç duymalarının gerekçesi gerçekten tehdit oluşturduğundan çok sıkıştıkları gündemde onu ortaya atıyorlar. Yani şu an için oradaki yönetim Suriye'den bile bağımsızlığını talep eden bir yönetim yok ki. Yani özellik isteyen demokratik çerçevede, özgürlükler çerçevesinde sorunu dile getiren bir güç var orada. Suriye'den talebi de bağımsızlık değil. Öyle bir yapılanmanın Türkiye'ye dönük yani bir askeri tehdit oluşturması çok mantıklı gelmiyor. Ha, silah geçişi sağlandığı falan söyleniyor. Doğrudur. Her bölgeyi silah deposuna çeviren sizsiniz. Suriye'yi bu hale getiren yani silahları yiyen sizsiniz. Tehdit oluşmuş ise o yani silahı elinde bulunduran değil o bölgeyi o hale getiren kişiler bence aynı oranda sorumludur. Benim daha önce özür dilerim zamanınız var mı bilmiyorum.
Estağfurullah buyurun.
Şam cezaevinde bir röportaj yapmıştım Mezze cezaevine girip. Bir Türk vardı. Adını Ahmet miydi? Yani adını hatırlarım ben de vardır kayıtlarda. El-Kaideci bir Türk vardı. Bir Suriyeli işte Fransız falan vardı. Orada bir tanesi bana verdiği açıklamada şey yaptı. Silahları Cuma Öztürk'te sanıyorum yapmıştım Antep'te olan biriydi. Silahları Reyhanlı'dan Cuma Demir isimli birinden aldığını ve oraya götürdüğünü açık açık ifade etmişti. Aynı Cuma Demir'in ismi MİT tırları çevrildiğinde MİT'çilerin şey bu tırlar silah tırları çevrildiğinde MİT'çilerin konvoyu gözetlemek için bindikleri aracın ruhsatı da şeyin üzerine çıkmıştı. Bu Cuma Demir'in üzerine çıkmıştı. Şimdi bu kadar açık net oraya nasıl gittiği artık bilinen bir gerçeklik belgelerle herkes itiraf etti bunu. Yani o bölgenin silah yığına haline gelmesi tonlarca silahın Suriye'ye girmesinden Türkiye öncelikli olarak sınırlarını kullandırmak adına sorumludur diye düşünüyorum.
Evet. Peki Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın Cumhurbaşkanı son olarak çok az bir vaktim kaldı. Bir toparlayarak bir iki dakika içerisinde söylerseniz el sıkışması olasılığını görüyor musunuz siz? Herkesin
şimdi böyle bir karar alınmış Ceyda Hanım. Astana'da dörtlü zirve yapılması kararı alınmış. Ben bunu 3 ay önce yazmıştım. Bu yıl bitmeden 2017 içerisinde bir dörtlü zirve olacak ve dörtlü zirveye de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad katılacak diye bir bilgi var bende. Yani yakın bir zamanda bir el sıkışması olacak gibi gelen bilgi var bende.
Evet, böyle bir en azından bilgi var.
Bakalım, iyi mi olur bu kötü mü olur onu bilmiyorum ama böyle bilgi var. Yani çünkü Suriye halkının Tayyip Erdoğan'a ilişkin tepkisi çok fazla.
Evet.
Yani ben orada yaptığım röportajda.
Evet. Ben de kısmen biliyorum daha eski tarihte olsa tepkiyi biz biliyoruz sahaya gidenler olarak. Çok çok teşekkür ediyoruz Ömer Ödemiş'e. Ben verdiği bilgiler, değerli yorumları için teşekkürler Ömer Ödemiş. Evet, haftanın son ekseninin de sonuna geldik. Endo'dan Bora Vasat'la veda edelim size. Pazartesi günü görüşmek üzere, hoşçakalın. Biraz.
sat, biraz da seçin atar. Das das das das, das das das das. Buru basa, povezamin ve kubezen das. Buru basa, buru basa, buru basa, muntazer çi hasti pas.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.